Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk, merhabalar.
Hocam bu haftanın her zamanki gibi ilk konusu, gündem başlığı Gazze'de yaşananlar. Katliamda 405. gün artık geride kaldı ve 43.736 şehidin olduğu bir soykırım yaşanıyor Gazze'de. Yine 100 binin üzerinde yaralı olduğu belirtiliyor ve her geçen gün bu sayı katlanarak artıyor tüm dünyanın gözleri önünde. Tabii bir taraftan da sivil savunma ekipleri, yani yaralılara ulaşması gereken ekiplere 24 gündür Gazze'nin kuzeyinde faaliyet göstermesine izin verilmiyor işgalci İsrail tarafından. Bütün bu yaşananlara baktığımız zaman medeni dünyanın gözleri önünde yaşanan bu vahşet daha ne kadar devam edecek? Amerikan seçimleri bekleniyordu, o da neticelendi. Bundan sonrası için neler söylersiniz?
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Gazze'deki katliamı, vahşeti, soykırımı 405 gün oldu. Her programımızda bir şekilde dile getiriyoruz. Bizim yapabildiğimiz sadece kalben buz etmek, dilimizle de bu konuya dikkat çekmekten ibaret kalıyor. Yine en çok yardım gönderen ülke olarak Türkiye geliyor. Tek ticaretini kesen ülke Türkiye. Fakat maalesef biz 8 milyarlık İnsanlık aleminde 2 milyar civarında Müslüman nüfus var, 50 küsur tane İslam ülkesi var diyoruz ama yani bir Amerikan üniversitelerindeki öğrencilerin bursları kesilmesi pahasına göstermiş olduğu o protesto ve direnci, evet, veyahut da batılı ülkelerin sokaklarında her ne pahasına olursa olsun kendini ortaya siper edip gösteri yapan, o her dinden, her inançtan vicdan sahibi insanları gördükçe bizim yani tırnak içerisinde İslam dünyası dediğimiz o dünya yok muydu? Biz öyle bir dünyayı hayalimizde mi var etmişiz diye insanın sorası geliyor adeta. Evet. Çünkü sanki işte ala öküz, sarı öküz hikayesinde olduğu gibi yani Gazze meselesi hallolunca sıranın Lübnan'a geleceğini söylemiştik ve geldi. Arkasından şu an Suriye'nin başkenti Şam bombalandı. Yani bombalanan yerin de o mahalle olarak şöyle söyleyelim, İstanbul'un Kadıköy'ü, Beşiktaş'ı gibi, evet, yahut da Ankara'nın Çankaya'sı gibi. Yani başkentin en böyle önemli mahallesi. Evet. İşte burada Hizbullah milisleri var veya İran yanlısı, bilmem şunlar var bunlar var bahanesiyle bombalanmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beşar Esad'a göndermiş olduğu mesaj da yani hala biz elimizi uzattık bekliyoruz diyor. Çünkü İsrail tehdidi bir masaldan ibaret değil, ciddi bir tehdit diyor ve Sayın Bahçeli'nin Öcalan gelsin mecliste konuşsun, PKK'nın silah bıraktığını söylesin derken bu devlet aklının arkasındaki gerçek şudur. İsrail adım adım bölgeyi önce istikrarsızlaştırıyor, sonra küçük parçalara bölüyor, sonra da bir küçük parçalar lokma olarak yutuyor. Şu an Suriye'den ve Lübnan'dan bir parça koparabilmek için Dürziler arasında, yani Dürzilerin bir kısmı Suriye'nin hemen İsrail sınırında yaşıyorlar, bir kısmı da Lübnan'da. Dürzileri örgütleyerek Lübnan ve Suriye'den bir Dürzi devleti çıkarmayı planlıyor. Yani Lübnan ve Suriye'den küçük bir parça koparılarak oluşturulan o Dürzi devletini yutmak da çok kolay olacak. Yani bize de PKK demiyor dünya kamuoyuna, Kürtler ve Türkler diyor. Yani Türk-Kürt adı altında bir çatışma çıkarıp Türkiye'nin doğu bölgelerini kopardıktan sonra arz-ı mevut hayallerine ulaşması için, yani işin ucunun ta bize kadar dokunduğunda, yani Gazze'nin savunmasının aslında Anadolu'nun ön hattı olduğunu burada tekraren beyan ettik. Yani bir tarafta İsrail'in yani Sözün bittiği yer diyoruz. Hastane bombalanıyor. Özellikle gazeteciler, hekimler hedef alınıyor. Sadece askerler değil, sivil o İsrail'in sıradan o vatandaşları, aç bir haç aylardır yardım bekleyen insanlara giden o yardım kamyonlarındaki unları vesaire eşyaları alıp parçalıyorlar. Onlara yardım gitmesini engelliyorlar. Evet. Yani bunların askeri de sivili de aynı.
Aynı zeytin hasadına engel oluyorlar değil mi hocam?
Yani niçin bunların tarihte defalarca toplu sürgüne maruz kaldığını da anlıyorsunuz. Yani ellerine bir fırsat geçtiği zaman, yani bilmiyorum Anadolu'daki herhangi bir sağcısı, solcusu, doğulusu, batılısı, yani affedersiniz bir kediye, köpeğe, herhangi bir canlıya yapamayacağı o ağır işkenceleri kundaktaki bebeğe, kadın, çocuk, sivil demeden yapabiliyor. Tek amaçları parça parça o bölgeyi yutmak. Şu anda şöyle de bir gerçek var. Amerika'nın o silikon vadisinde üretilen ve dünyadaki en son sistem gelişmiş teknolojiler, yani hava savunma sistemleri, radarlar, füzeler, uçaklar, her ne varsa dünyanın hiçbir ülkesine parayla satmadıkları bu teknoloji İsrail'e veriyorlar ve hala da vermeye devam ediyorlar. İsrail hava gücü olarak mesela bu bölgede açık ara üstün.
Evet.
Ve bir bomba atılıyor, bir bakıyorsunuz dairevi bir şekilde 3-4 tane bina komple çöküyor. Yani böylesine sofistike silahlar kullanıyorlar. Fakat tam tersine bunlar 2000 yıldır devlet kurmadıkları için, sadece ticaretle ve bu tür işlerle uğraştıkları için, savaşmayı bilmediklerinden dolayı, yani siz bakmayın öyle 3-5 tane 10 tane askerin bir gariban Filistin'in evine girip baskın yapıp kadını çocuğu yatırıp derdest etmesine. Lübnan'ın o Litani Nehri ile İsrail arasında kalan o bölgeyi işgal etmeyi planladılar. Birkaç kez girdiler. Her defasında büyük kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar. Yani karada savaşacak durumları yok. İşte bunu bildikleri için de tırnak içerisinde Kürtler, Türkler diye bir ayrım yapıyor. Aslında PKK'nın bu silahlı birliklerini kendini karada bir öncü asker olarak kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla şu anda İsrail'in PKK'ya olan veyahut da Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde ki bir o PYD, YPG yapılanmasına vermiş olduğu destek, Türkiye'de PKK'nın bu en tepe noktalarının sürekli Mossad'la, CIA ile alakasının olmasının yegane temeli o arz-ı mevut dedikleri büyük İsrail'e ulaşabilmek için birer aparat olarak değerlendirebiliriz bunların hepsini.
Evet hocam, maalesef bir taraftan da ateşkes umudu hala korunuyor. Mesela Hamas siyasi büro üyesi Besim Naim demiş ki saldırı altındaki Gazze şeridinde derhal ateşkese hazırız, ancak İsrail aylardır hiçbir teklif getirmiyor. Yine diğer taraftan da Lübnan için Başkan Trump'ın seçim zaferi dolayısıyla ona bir hediye olsun diye Lübnan'da Netanyahu'nun ateşkese hazır olduğu ya da bir plan sunacağı iddiaları var. Bunlar için neler söylersiniz?
Şimdi Lübnan konusu ayrı bir konu. Fakat İsrail'in görünen o ki Gazze'de ateşkese falan niyeti yok. Mümkün olduğu kadar öldürebildiğini öldürecek, sivil katliam yapacak. Ve şu anda bile projeler üretmişler, toplu konut alanları, yani sanki Gazze'yi ilhak etmişler. Gazze'ye kimleri yerleştirebilecekler, neler yapabileceklerine dair planlar, programlar konuşuyorlar. Bu bazı Siyonist önde gelen fikir adamları. Bu nedenle bu Trump'la Biden'ın dünya siyasetine göre farklılıkları vardır. Yani diyelim ki Ukrayna Savaşı ile ilgili demokratların ve cumhuriyetçilerin Çin'le, Rusya'yla, Avrupa'yla, Orta Doğu coğrafyasıyla ilgili politikalarda bir takım değişiklikler var ama iş Siyonistlere, İsrail'e yardıma gelince hiçbir farkı yok. Yani al birini vur ötekine hesabı. Yani öyle bir şey ki yazı gelse de tura gelse de Siyonistlerin kazandığı bir sistem kurmuşlar Amerika'da. Amerika mı İsrail'e yardım ediyor yoksa İsrail'in ele geçirdiği bir Amerika devletinden bahsediyoruz. Yani evet. Enteresan bir durum yaşanıyor şu anda dünyada maalesef.
Suudi Arabistan'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye katıldı. Ama görünen o ki herhangi bir somut bir şey ortaya çıkmadı. Bu konuda Libya müftüsü Sadık Giryani'nin de bir açıklaması var. Dağ fare doğurdu şeklinde herhangi bir somut bir şey yok diyor. Neydi o toplantı? Sonuç yani, ne oldu? Sizin elde edebileceğiniz
İslam
bilgi var mı?
İslam İşbirliği Teşkilatı bu Gazze'nin ilk işgal bir yıl sonra uzun aradan sonra toplandığında bir kınama mesajı bile yayınlayamamışlardı. Evet. Bir yıl içerisinde gelinen mesafe şu: artık oradaki bazı Arap ülkelerinin liderlerine bir cesaret gelmiş olsa gerek ki İsrail'in yapmış olduğu katliamlarını kınayabildiler.
Evet.
Yani gelinen mesafe bu. Fakat olayın bir başka perde gerisine baktığımızda birkaç ülkeden mesela şöyle bir objektif yansıtacak olursak. Mısır diyelim, Sisi. Arkasına bir halk desteği var mı? Yok. Yani Mursi'yi Batı'nın vermiş olduğu siyasi, ekonomik destekle ordu zaten tamamen Batı tipi yapılanma içerisinde. Ve şu an demokratik bir seçim olsun, Sisi'yi kim seçer?
Evet.
Sırtını batıya dayamış durumda. Ürdün nüfusunun şu an yarıdan fazlası Filistinli mültecilerden oluşuyor. Ve tamamen batının verdiği yardımlarla ayakta duran bir
İngiliz
Ürdün
uydusu.
Krallığı. Evet. Adeta İngiltere'nin bölgedeki valiliği gibi. Körfez ülkelerine baktığımızda işte krallık, monarşik yapılar veyahut da işte çeşitli şekilde halkla bağ olmayan idareler. Şimdi bunların hepsi varlıklarını şu andaki dünyadaki müesses nizama borçlular. Bu nedenle de işte Gazze konusunda, Filistin konusunda veyahut da İsrail'e karşı bir takım böyle omurgalı duruş yapmak istediklerinde tahtlarını, taşlarını kaybedeceklerini iyi biliyorlar. Biz bunu Türkiye gerçeğinden anlıyoruz. Mesela 2002'den 2009 yılına kadar AK Parti iktidarının o ilk 6-7 senesinde Orta Doğu'nun lideri ve işte karizmatik lider olarak gösterdikleri Tayyip Erdoğan ne zaman ki One Minute dedi, ne zaman ki Mavi Marmara olayından sonra İsrail'e karşı bir takım sert söylemlerle diklenmeye başladı. Ve işte gezi olaylarından başlayarak bugüne kadar olan süreç yaşandı. Yani Ukrayna'dan Gürcistan'a, yani dünyada birçok ülkede ki liderler değiştirildi, ülke kaosa sürüklendi ve Türkiye'yi de Allah korudu diyelim. Yani bu kadar süreçten sonra hala birliğini koruyabildi. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Yani siz İsrail'e karşı dünya kamuoyu önünde bunlar katliam yapıyor, işte bunlar eli kanlı teröristten farklı değil, devlet terörü işliyor dediğiniz an birileri sizin ipinizi çekiyor. Çok basit ve yalın örneğini biz geçtiğimiz günlerde Avrupa'da, Hollanda'da yaşadık.
Evet.
Yani bir spor müsabakasında tıpkı İsrail'de yapmış oldukları o şımarık, densiz ve hadsiz tavırlarını Batı başkentlerinde, sokaklarında yapmaya kalktılar. Birileri de bunlara haddini bildirince sanki Yahudi, yani olayı Yahudi düşmanlığına getiriyorlar. Yani dünyada bir akıl tutulması var. Şu anda Siyonistler, İsrail vatandaşları gerek Filistin'de gerek dünyanın çeşitli yerlerinde gemi azıya almış vaziyette her türlü hukuksuzluğu yapıyorlar. Birileri de bunlara bir yumruk attığında, bir tanesini dövdüğünde veya öldürdüğünde hepsi, hep bütün o Siyonist medya ayağa kalkıyor ve sanki Yahudi düşmanlığı. Yani o kişi Yahudi olduğu için değil, hadsiz olduğu için, soykırımcı olduğu için, haddini bilmediği için o sopayı yediğini bir türlü kabullenemiyorlar.
Ama böyle kendileri sırf Müslüman olduğu için her türlü işkenceyi yapıyorlar insanlara, değil mi hocam? Buna karşı bir İslam düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı argümanı ortaya atılamıyor. Ama kendilerine bir fiske dokunsa antisemitizmi öne sürüyorlar.
Aslında Türkiye'de bile siz yani Yahudiler hakkında ileri geri konuşun, başınız derde girer ama işte İslam'a, peygamberine, Kur'an'a her türlü hakaret yapıyorsunuz, bir şey olmuyor
maalesef. Avrupa Birliği'nden bir cesur yürek mi diyelim artık, Avrupa Birliği temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Filistinlilere karşı ihlal ettiği insan haklarından dolayı bütün siyasi ilişkilerin tekrar gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuş. Önümüzdeki günlerde bu çağrıya ne cevap verileceği de tabii belli olur ama böyle bir şey de gerçekleşecek bilir mi Avrupa Birliği kanadından?
Josep Borrell'in şu andaki konumunu, durumunu bilmiyorum. Evet. Ama Avrupalı liderlerin şöyle bir özelliği var. Yani diyelim ki üst üste en fazla iki kere seçildikleri bir koltuk düşünün. Veyahut da artık emekliliklerinin son 3-5 ayıdır. İşte bu tür demeçler veriyorlar hakkaniyetli olarak. Yani daha önce söylediklerinde o koltuğu kaybedeceklerini iyi bildikleri için artık kariyerlerinin son demlerinde olanlar, bir bakıyorsunuz hakikaten hiç de o kişiden beklenmeyecek derecede gerçekleri böyle çok net bir şekilde dünya kamuoyunda paylaşabiliyorlar. Çünkü artık o saatten sonra ayağını kaydırsalar da bir beklentisi kalmadığı için. Maalesef normal şartlarda 30'lu 40'lı yaşlardaki bir insan böyle bir demeç verdiği zaman bütün siyasi kariyerini bitiriyorlar. Böyle de bir dünya düzeninin olduğunu bilmekte fayda var. Ama hani deveye sormuşlar boynun niye eğri filan, nerem doğru ki demiş. Yani şu andaki sistem tamamen haklının değil de güçlünün hakim olduğu bir düzen olduğu için, yani bu Filistin'de böyle de sanki Hindistan'da farklı mı? Yani Hindistan'da da şu anda Budistler keyfi insan öldürüyorlar sokak ortasında. Maalesef. Ama kayıtlara bile geçmiyor maalesef.
Evet. Hocam bir ara verelim. Aranın akabinde yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birlikteliğimize değerli dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar dileyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Halil Kurt hocamla ikinci bölümde birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam, Amerika'da seçimler yapıldı ve ABD Başkanı, 47. Başkan ABD'nin daha doğru bir ifadeyle Donald Trump oldu. Ekibinde kimler olacağı merak ediliyordu. İşte gelen gideni aratır mı diye çokça soruldu. Maalesef baktığımız zaman Trump'ın yeni ekibinde hem İslam düşmanları, hem Filistin düşmanları, hem Türkiye düşmanları yer alıyor. Bunlardan biri ABD Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösteriyor Donald Trump. Ve yine ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Milli İstihbarat Direktörlüğü'ne de Tulsi Gabbard'ı önermiş ve bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili akıl almaz yorumlarda bulunmuş. Terör örgütünün kolu SDG'yi ABD müttefiki olarak kabul eden Gabbard, Kürt müttefiklerimiz güçlü durun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısını durdurmak için elimizden geleni yapıyoruz yorumunda bulunmuş. Türkiye'ye yaptırım istemiş, Türkiye'nin Erdoğan'ı bizim dostumuz değil açıklamasında bulunmuş. Yine ABD Savunma Bakanlığı için adı geçen Pete Hegseth'in de 2018'de Mescid-i Aksa'da yeni bir Yahudi tapınağı yapılması çağrısında bulunduğu görüntüler bugünlerde yeniden gündem olmuş. Yani yağmurdan kaçarken Müslümanlar doluya mı tutuldu ki Trump'ı ABD'de Müslümanlar desteklemişti. Bu yeni kabinede hem Müslüman düşmanı hem Türk düşmanı, Türkiye düşmanı isimlerin yer alması ne anlama gelir?
Evet, şimdi biz olayı kendi penceremizden bakınca böyle okuyoruz. Evet. Ama yani Trump'ın açısından olaya baktığımızda birinci önceliği Trump'ın ilk döneminde Pentagon'a söz geçiremiyor idi. Biraz işte Cumhuriyetçilerin işte Senato Temsilciler Meclisi orada kesin bir çoğunluğun olmamasından kaynaklanıyordu. Evet. Birincisi şu anda kesin bir üstünlükle geldi. İkincisi de kendini dinlemeyen, ara sıra böyle sözünü kulak ardı eden bu tür bürokratların yerine birinci önceliği sözünün geçirebileceği kişileri işte köşe taşlarına yavaş yavaş koyuyor. Fakat gözden kaçan bir şey şu. Mesela 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda Türkiye'deki 81 vilayetin 79'unda mı ne valiler, emniyet müdürleri FETÖ'cü çıkmış. Evet. Yani bir tanesini bulup da İstanbul'a Aksaray'dan getirdiler. Evet. Şimdi FETÖ'cüler aslında Amerika'daki bu Yahudi lobisinin çalışmalarını kopyalayarak Türkiye'ye uyguladılar. Yani öyle bir sistem kurmuşlar ki Amerika'da, yani cumhuriyetçiler de kazansa, demokratlar da kazansa orada bir bürokrat havuzu var. Ve bu bürokrat havuzunda ben daha iyi İsrail'in çıkarını savunurum, ben daha çok Siyonist taraftarıyım diyenler kariyer basamağını hızla yükseliyorlar. Bunun aksine bir takım davranış gösterenler de bir şekilde eleniyor. Dolayısıyla şu anda Trump'ın seçmiş olduğu bu kişileri değil de başka birileri de olsa, yani aşağı yukarı bakıyorsunuz o sistemin içerisindeki insanların üç aşağı beş yukarı düşünceleri bu iş söz konusu İsrail olduğunda değişmiyor. Artı Amerika'nın tırnak içerisinde âli menfaatini düşünerek bunlar YPG'yi, PKK'yı destekliyorlar, işte SDG diye bir üst çatı kurdular. Sonuçta oradaki yapının bir Kürdistan devletinin kurulması, bağımsız bir Kürt devleti olması falan onların zerre kadar umurunda bile değil. Orada bir seküler, İslam dışı bir yapılanma olması gerekiyor. İkincisi de İsrail'le yakın işbirliğinde olacak. Çünkü biraz Irak'tan, biraz Suriye'den, biraz Türkiye'den toprak kopardığı zaman bu üç ülkeyle de evet, ilişkileri bozulmuş. Ve bu yapıyla da Davut Koridoru diye bir koridorla bir bağlantı kurarak İran'da, Türkiye'de, Irak'ta istediği şekilde at koşturmayı planlayan bir İsrail yapılanması. Bunun Amerika'daki uzantılar da budur. Şu anda Trump'ın atamalarının Ukrayna ve dünyanın geri kalan bölgelerinde muhtemelen bir takım politika değişiklikleri olacaktır. Ancak İsrail'le olan politikanın değişebilmesi için Amerika'nın çıkarlarına direkt etki yapacak bir şeylerin olması gerekiyor. Trump tüccar adamdır. Yani işi, yani öyle siyasi ideolojik değil, kar zarar şeyle bakar. Yani diyelim ki Orta Doğu coğrafyasındaki ülkeler deseler ki biz İsrail'i desteklediğiniz için Amerika'ya karşı ticari olarak şunu yapıyoruz, İsrail'e karşı bu ambargoyu uyguluyoruz, bu da Amerikan çıkarlarını böyle hayati derece etkileyebilmiş olsa İsrail'e bu kadar destek vermez. Ama şu anda bir kola satışının bile bakıyorsunuz %10 düşmüş. Yani bir kahve firması hala faaliyetlerini sürdürüyor bütün İslam ülkelerinde. Yani bir miktar satışlarında düşme olmuş. Yani öyle kepenki kapatıp gidecek kadar değil. Peki bunlar temel gıda maddesi mi ki hala bizim bu coğrafyadaki insanlar bunu tüketiyorlar? İşte dolayısıyla siz Siyonist'in yani Hayber olayında olduğu gibi Hayber kuşatmasında hurma bahçeleri kesilmeye başlayınca teslim oldular. Yani siz onların hurma bahçelerine, siz onların ticaretine sekte vurmadığınız sürece bu katliamlar olmaya devam edecektir maalesef.
Evet, maalesef diyelim. Hocam devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu haftaki diplomatik temaslarıyla. Önce İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi zirvesine katıldığı Suudi Arabistan'da Riyad'da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akabinde de Azerbaycan'a geçti. Azerbaycan'da iklim değişikliği konferansı gerçekleştirildi. Bu zirvede açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail'in yaptıklarıyla iklim değişikliğine en çok olumsuz katkıyı sunan ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Ve burada dünya liderleri de vardı. İklim değişikliği konusunu ele alacak olursak Azerbaycan'daki bu zirveden ne gibi sonuçlar çıktı, neler konuşuldu? Buradan devam edelim. Buyurun hocam.
Şimdi yıllar öncesinden bu iklimin, atmosferin, küresel dengenin bozulmaya başladığını bütün böyle bu işlere kafa yoran insanlar hı hı. söylüyor idi. Çünkü biz erozyondan örnek vererek bu iklim değişikliğini kısaca açıklamaya çalışalım. Yani akarsuların, rüzgarların, dalgaların, tabiatın doğal süreci içerisinde aşındırma, taşıma yapması milyonlarca yıldan beri sürüyor. Ama bir de insan eliyle hızlandırılmış erozyon vardır. İşte bu havanın kirlenmesi de, çevrenin bozulması da hep bakıyorsunuz kökeninde insan faktörü vardır. Çünkü insanlık 1804 yılında ilk defa 1 milyar sınırını aşmış. Çok az insan yaşıyor dünyada daha önceki dönemlerde. Şimdi ise her 13 yılda bir dünya nüfusuna 1 milyar nüfus ekleniyor. Yani yaklaşık olarak dünyamız her yıl 80 milyon civarında bir Türkiye kadar artıyor. Bu artan nüfus genelde kırsal kesimlerde doğan insanlar şehirlere hücum ediyorlar. Ve şehirlerin nüfusları her yıl katlanarak artıyor. Ve bu dar bir alanda yaşamaya çalışan bu insanların atmosfere göndermiş olduğu salınımlar atmosferin doğal sürecini bozuyor. Ayrıca kullandığımız her türlü bu takım kimyasal
evet.
ilaçlar, aletler ve benzeri tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi. Çünkü artık biz mahsul tüketmiyoruz. Product dediğimiz ürün tüketiyoruz. Yani sağlığımızı da bozduk çevreyi evet. kirletirken. Yani şöyle söyleyeyim. Siz tarladan gelen patatesi yemek yapıp yediğinizde mahsul yiyorsunuz. Ama onu cips olarak tükettiğinizde product oluyor, ürün evet. haline geliyor ve sağlığınızı bozuyor. İşte o ürün haline gelirken de sanayide bir takım işlemlerden, proseslerden geçiyor. O da çevreyi, iklimi, tabiatı kirletiyor, suyu kirletiyor,
i̇nsanı havayı
bozuyor.
Kirletiyor,
insanı bozuyor. Bu nedenle de modernite insanın güya hayatını kolaylaştırdı ama diğer taraftan da insanın tabiatına aykırı bir doğal çevre oluşturdu. İşte insanlık buna bir takım bir nebze çare bulmak için bu tür toplantılar yapıyor ama maalesef dünyayı kirleten yani dünyadaki atmosfere salınan kirliliğin %50'den fazlasını Çin ve Amerika yapıyor. Yani Türkiye'nin katkısı %1 civarındadır. Evet. Yani biz tamamını sıfıra indirsek %1 eksiltmiş oluruz. İki katını çıkarsak %2'ye çıkartmış oluruz. Ama esas atmosferi kirletenler, dünyanın çevresini ve çehresini bozanlar sanayileşmiş ülkelerdir. Fakat insanlara bunu yapmaması konusunda telkinde bulunanlar da yine bu ülkeler maalesef. Bakü'de Azerbaycan'da toplanan bu şeyde konu iklim zirvesiydi ama herkes eteğindeki taşı döküyordu. Yine Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gazze merkezli
evet.
ve Filistin merkezli konuştu. Çünkü kalkan her uçak yani yattığı her bombayla bir taraftan insanları öldürürken bir taraftan da
insanlığı zehirliyor.
Yani o evet. uçaktan çıkan zehirli gazlar, kimyasallar çevreyi, havayı, suyu, suda yaşayan canlıları her şeye zarar veriyor. Evet. Bir de bu gözden bakmak gerekir diye orada dikkati çekti.
Tabii bir taraftan da hem dünyamızda hem de ülkemizde iklim değişikliği ile birlikte yaşanan doğal afetler var hocam. İspanya'da yaşananlar malum, Afrika'nın çeşitli ülkelerinde yaşanan sel felaketleri malum. Diğer taraftan Türkiye'de de ekim süreleri uzamış, yağmur olmadığı için ekim yapılamamaktaymış. Birçok ilde böyle bir sıkıntı da söz konusuymuş buna dair.
Son birkaç yılda normalde sonbahar yağmurları Eylül-Ekim'de yağması gereken yağmurlar bir ay 40 gün gecikmeli olarak Kasım ortasında Aralık-Ocağa doğru sarkmaya başladı. Bu birkaç yıldır böyle. Bugünden itibaren de işte yağışlı hava kitlesinin etkisine gireceği söyleniyor. Fakat yani bu iklimde bu tür böyle sarkmalar olması zaman zaman beklenebilen bir durum ama o İspanya'daki gördüğümüz o sel afeti bu işte küresel ısınmanın ortaya çıkarmış olduğu en önemli sonuçlardan bir tanesidir. Elbette fırtına, sel bu tür afetler yüzyıllardan beri var olan bir şey ama küresel ısınma bunun etkisini 3 kat, 5 kat, 10 kat arttırıyor. Yani normalde işte aşırı yağış olunca sel oluyordu. Evet. Sel olunca da 10 tane, 100 tane evi yıkıyordu, 100 kişi ölüyordu. Şimdi 10 bin tane evi yıkıyor.
Evet.
Yani hasarı da etkisi de
katlanıyor.
Katlanarak gidiyor. İşte küresel ısınmanın etkisinin yani sıcak olduğu zaman yine aynı şekilde yazın aşırı bir sıcak oluyor. Kışın bazen anormal derecede sıcaklık düşmeleri oluyor veya anormal derecede o kuraklık geçen sezondan sonra aşırı yağışlar söz konusu oluyor. Yani düzenli giden bir şeyin ritmini bozuyor küresel ısınma.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Türkiye önemli bir misafiri ağırladı dün. Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamid El Sani Türkiye'de Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısına başkanlık etti her iki lider. Ve bu zirve toplantı sonrasında da 8 anlaşmaya imza atıldı hocam. Önemli anlaşmalardı. İçinde savunma, askeri anlaşmaların da olduğu anlaşmalardı bunlar. Türkiye-Katar ilişkilerine şöyle bir mercek tutacak olursak yeniden neler söylersiniz bu ziyarette birlikte?
Şimdi geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri biraz da ekonomik olarak bütçe açıklarını kapatmak için Katar'a yani amiyane tabirle hani mafya tabirle çökmek istediler.
Evet.
Ve Katar o bölgede dünyanın en önde gelen LNG dediğimiz sıvılaştırmış doğalgaz ihracatçısı ve kişi başına düşen milli gelir bakımından da dünyada en önde gelen ülkelerden biri. İşte Katar'ın bu zenginliğine zaten Amerika, İngiltere savunma sanayine işte uçak satıyorum, silah satıyorum bahanesiyle her yıl milyarlarca dolar parasını alıyor ama Suudi Arabistan ve Katar Birleşik Arap Emirlikleri komple çökmek istediğinde Türkiye oraya seçkin birliklerini göndererek şu andaki mevcut yönetimin iş başında kalmasını sağladı. Oraya bir askeri üste kurduk. Yani şu an Türkiye'nin ülke dışındaki askeri varlığı olarak baktığımızda Afrika'da, Libya ve Somali'de, Orta Doğu coğrafyasında, Katar'da şu anda askeri birliklerimiz vardır. Ve Katar emiri şu anda iktidarda var olmasını Sayın Erdoğan'a ve Türkiye'ye borçlu olduğunu biliyor. Evet. Nasıl ki Körfez'deki işte bu Arap liderler varlıklarını Amerika'ya, Batı'ya borçluysa Katar'da
Türkiye'ye
borçlu olduğunu biliyor. Dolayısıyla Katar-Türkiye ilişkileri ekonomik ve siyasi ilişkilerin çok çok daha ötesinde takım vefa yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Ve Türkiye'nin bu savunma sanayi alanındaki o İHA'ları, SİHA'ları ve üretmiş olduğu teknolojik gelişmeleri Katar heyecanla takip ediyor.
Hatta SİDA'lar, deniz araçları da artık girdi bu şeye.
Dahil. Evet. Yani şu nokta önemli. Türkiye bu savunma sanayinde kendi ihtiyaçlarını temin etmekle kalmıyor. Türkiye'nin gözünün içine bakan onlarca ülke var. Evet. Ve şu an o konuyla ilgili bir mühendisle görüştüğümüzde 2 yıl öncesi sonrasına kadar siparişler dolu hocam diyor. Yani diyelim ki bir roket, bir füze, bir İHA SİHA ürettiğiniz bir firmanın tezgahında 2 yıl sonrasına kadar olan üretimi satılmış durumda şu anda. Yani bu da Türkiye'nin bu alanda yapacağı gelişmelerin sadece kendisi için değil, çevresindeki hani medeniyet coğrafyamızdaki, bizim hinterlandımızdaki ülkeler bunu severek ve isteyerek bir Almanya'dan, bir Amerika'dan almak yerine Türkiye'den almayı tercih edecektir. Yani bu yönüyle de bizim bir pozitif durumumuz söz konusu. Katar'la Türkiye hakikaten son dönemde Orta Doğu coğrafyasında gerek bu Filistin meselesinde olsun, gerek diğer konularda olsun, Körfez ülkeleriyle, Arap dünyasıyla ayrışan bir noktadadır Katar-Türkiye ilişkileri. Yani Türkiye bu Tayyip Erdoğan döneminde İlham Aliyev'le olsun, Katar Emiri Şeyh Tamim'le olsun, biraz da ikili ilişkilerin de getirmiş olduğu yakınlıkla birlikte, hatta bunu Putin'le olan Rusya ilişkilerde tarihte hiç olmadığı kadar bir yakınlık söz konusudur diyebiliriz.
Peki hocam. Evet, bugün 15 Kasım 1983 tarihinde, 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. 41 yaşında bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yavru vatan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden o taşlar nasıl döşendi hocam? O güne nasıl ulaşıldı? Biraz dinlemek isteriz sizden.
Aslında Kıbrıs çok enteresan bir hikaye. Doğu Akdeniz'de çok stratejik bir noktadaki bir adadır. Kıbrıs bakırdan geliyor. Bakır adası anlamındadır. Tasabe döneminde akınlar yapılmış. Hatta orada Hala Sultan türbesinin varlığından bunu biliyoruz. Emeviler döneminde olsun, daha sonraki Müslüman devletler tarafından da yer yer kuşatılmış, bazı bölümlerinde hüküm sürülmüş. Ancak daha sonra bu Rodos şövalyeleri oraya yerleşmişler ve Osmanlı Mısır'ı, Suriye'yi fethettikten sonra 1517'den sonra artık deniz yoluyla hacca gitmek yolu açılıyor. Fakat bu Kıbrıs bir engel teşkil ediyor. Bu nedenle Kıbrıs'ın fethi Osmanlı'ya çok pahalıya mal oluyor. Yani 1571 yılında Kanuni'den daha sonraya denk geliyor. Yani biz İstanbul'u fethetmeden ta Bosna'yı fethetmişiz. İstanbul'u fethetmeden Kosova'yı fethetmiş ama Kıbrıs burnumuzun dibinde, ta Kanuni döneminde bile fethedilememiş. Çünkü çok müstahkem bir yer. 1571'den ta 93 harbi dediğim 1876'ya kadar Kıbrıs 300 küsur sene Osmanlı yönetiminde kalıyor. Fakat Osmanlı-Rus savaşları sırasında İngilizler Boğazların Rusların egemenliğine geçişmesini önlemek için bize yardım teklifinde bulunuyor ve geçici olarak Kıbrıs'ta bir üs veriyoruz. Fakat Birinci Dünya Savaşı'na girerken bir oldu bittiyle ilhak ettiğini söylüyor. Şimdi biz Lozan'ın barış mı, zafer hezimet mi, hezimet mi olduğunu şöyle söyleyebiliriz. Mesela Kıbrıs'ı İngilizler Birinci Dünya Savaşı'nda ilhak ettik dediler. Yani normalde biz onu geçici olarak verdik. Onları da ilhak ettik dediler. Onu çıkaracak gücümüz yoktu. Şu anda Beşar Esad'ın Türkiye'yi Barış Pınarı bölgesinden, Afrin'den çıkarabilme gücü var mı?
Yok.
Yok. Ama Beşar Esad'dan sonra bir başkası da gelip İstanbul'da İstanbul Anlaşması yaptık deyip o bölgeleri bize verip geri kalanda da işte sizin bağımsızlığınızı tanıyor dediğimiz zaman bu bir zafer mi oluyor? Aynen böyle oldu işte. Biz Kıbrıs'tan vazgeçtik Lozan'da. Ve 1950'li yıllara kadar Kıbrıs diye bir meselemiz yoktu. Oradaki Türklerin bir kısmı da İngiltere ve Avustralya'ya gönderildi. Şu an İngiltere ve Avustralya'daki Türklerin en eskisi, en yerleşik olanı Kıbrıs'tan gidenlerdir. Ve 1960'lı yıllara gelindiğinde bir Kıbrıs'taki o EOKA terör tetiş örgütünün yapmış olduğu işte köy basmaları, katliamlar neticesinde Türkiye gizliden gizliye Amerika'nın ve Batı'nın da tehditlerine rağmen, çünkü bizim silahlarımızı kullanamazsınız diyordu Amerika ve Batı ülkeleri, Türkiye el altından oradaki mücahitleri destekleyerek 1960 yılına gelindiğinde bir konfederatif yapı oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Rumlardan, Başbakan Türklerden olmak üzere. Fakat bu devleti tanımadı Rumlar ve katliamlarına devam ettiler. Biz 1974'te Barış Harekatı ile Kıbrıs'ın 1/3'ünü, %30-33'lük bir kısmını kontrol altına aldık. Rahmetli Erbakan Başbakan Yardımcısıydı. Hatta Rauf Denktaş diyor ki Ecevit Erbakan'a bıraksaydı işi Kıbrıs'ın tamamını birkaç günde ele geçirecekti. Biz işte dünyadaki ateşkes çağrılarına uymak durumunda kaldık. Bakın İsrail
405 gündür hiçbir çağrıya kulak asmıyor.
Biz 3. Evet. günde uyduk. Yani biz bir 10-15 gün süre verilmiş olsaydı Kıbrıs'ın tamamını da kontrolü ele geçirebilirdik 1974 harekatında. Ve müzakereler bir sonuç vermeyince Türkiye 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye ayrı bir devlet olduğunu açıkladı. Fakat bu devleti hiçbir batılı ülke kabul etmedi. Tanımadı. Azerbaycan tanımıştı fakat Karabağ meselesinden sonra onda öyle bir durumu vardı. Karabağ Ermeniler de biz de bağımsız devletiz deyince Kıbrıs da geri aldı. Azerbaycan da geri aldı. Dolayısıyla Kıbrıs şu anda de facto bir devlet ve Sayın Bahçeli ile Erdoğan'ın gidip o Maraş'taki kapalı bölgenin bir bölümünü açması ve artık Kıbrıs'ın gerek Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki üye ülkeler tarafından gerek İslam ülkeleri tarafından artık yavaş yavaş tanınması gerektiğini, yani de facto bir yapının fiili bir devlete dönüşmesi gerektiği konusunda da gelişmeler vardır. Bugün Kosova'yı da Rusya ve Sırbistan başta olmak üzere bazı ülkeler tanımıyor ama
NATO üyesi
100'e yakın ülkede Kosova'yı devlet olarak tanıdı. Onun için Türkiye'nin şu andaki hedefi Kıbrıs'ın o Türk kesimini dünya nezdinde ayrı bir devlet olduğunu, diyorlar ki küçücük bir adada iki tane devlet olur mu? Var bunun örnekleri. Mesela Hispaniola adası vardır Amerika'da. Bir tarafında Dominik Cumhuriyeti, bir tarafında Haiti vardır.
O oluyorsa bu niye olmasın? Yani
Borneo adasında hem Endonezya'nın hem Malezya'nın hem de Brunei Sultanı'nın üç devletin toprağı vardır. Yani demek ki bir ada üzerinde iki tane hatta üç tane devletin toprağı olabiliyor. Yine Kuzey İrlanda ve İrlanda olmak üzere İrlanda adasında iki tane devletin toprağı var. Bu nedenle bu bir argüman olarak kabul edilemez. Türkiye önce dost ve müttefik ülkeler vasıtasıyla Kıbrıs'ın, yani Türkiye şu anda dünya kamuoyunda Birleşmiş Milletler'de Kıbrıs deyince Rum kesimi akla geliyor. Sanki Türk kesimi işgal altındaki topraklar gibi gözüküyor. Şey olarak resmi birleşmeler. Türkiye oranın ayrı bir devlet, ayrı bir yapı olduğunu artık dost ve müttefik ülkelere yavaş yavaş kabul ettirmeye çalışıyor.
Peki hocam. Aynı zamanda bugünlerde Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinde de ABD ve NATO tarafından üsler kuruluyor. Orası askeri anlamda destekleniyor. Helikopter pistleri vesaire çalışmalar yapılmaktaymış. Diğer taraftan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgelerinde de Rum nüfusunu artırma planları devreye sokulmuş. Bu yani gündemi de soralım.
Nüfus mücadelesi tarihte ola gelmiştir. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra geçtiğimiz 30-40 yıl içerisinde Rum kesiminde Batı blokundan daha çok Rusya'nın hegemonyası vardı. Ve Rusya orayı kara para aklama merkezi olarak görüyor idi. Yani Rusya'nın bu nasıl ki İngiltere'nin, Amerika'nın bu offshore bankacılık yaptığı, bu Karayip Denizi'ndeki küçük adacıklarda offshore bankacılığı var. Rusya burayı kullanıyor idi. Amerika, şimdi herkes Amerika'nın Kıbrıs'a gelmesini İsrail'e yardım etmek gibi görüyor da, yani şöyle mantıklı olarak düşünürsek Florida'dan kalkan bir uçak gemisi, yani Kıbrıs'ta duruncaya kadar gider. Hayfa limanında durar. Yani kim, yani Kıbrıs'a o kadar Amerika'nın ihtiyacı değil. Esas Rusya'nın o bölgedeki varlığını sonlandırmak ve Rusya'nın o kara para ticaretine engel olmak için Şu anda Amerika Kıbrıs'a
yerleşiyor.
Yerleşmeye başladı. İngiltere'nin zaten Kıbrıs'ın %3'üne hakim olan iki tane üssü vardır.
Evet.
İngiliz üssleri oranın en kadim yerlisi gibi duruyor son 100 seneyi aşkın bir zamandır.
Maalesef. Peki hocam, Libya'nın doğusunda Hafter egemenliği söz konusu. Türkiye ile Hafter arasında da son günlerde ilişkiler yumuşama emareleri gösteriyor. İlk olarak General Hafter'in oğlu Saddam Hafter Türkiye'ye gelmiş ve burada Saha Expo'ya katılmıştı. Aynı zamanda Bakan Güler'le, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüşmüştü. Diğer taraftan da Hafter'in karargahı ilk kez Türk yetkilileri de ağırlamış ve Libya'da 10 yıldır kapalı olan Bingazi Başkonsolosluğu da açılmış. Bu ilişkiler, bu gelişmeler Libya'da neyin habercisi diye soralım
şimdi
size.
Şimdi Hafter taraftarları Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı başkent Trablus'un kenar mahallelerine kadar gelmişti. Yani mevcut sistemi değiştirip ülkeye el koymak istiyorlardı. Türkiye ise bu Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge anlaşmasını yapmış olduğu resmi Trablus hükümetinin devrilmemesi için müdahalede bulundu. Ve Sirte Körfezi sınır olmak üzere şu anda Libya'nın batı Tunus sınırından Sirte Körfezi'ne kadar olan bölgesi Türkiye'nin istihbarat ve askeri destek vermiş olduğu Trablus merkezi meşru hükümetinin denetiminde. Hı hı. Ama Sirte Körfezi'nden Mısır'a kadar olan ve Bingazi, Tobruk ve güneydeki bütün petrol bölgelerini içeren kesim ise Hafter taraftarların elinde. Şimdi bunlar uluslararası piyasalarda petrolünü satabilmek için bu resmi, yani uluslararası tanınan hükümetten farklı bir yapıdadır. Ve geçen zaman şunu gösterdi. Ne batıdaki o yönetim ülkenin tamamının denetimi altına alabilecek kadar bir güce sahip, ne de bu Hafter'in kontrol ettiği bölgelerdeki insanların ülkenin tamamına tekrar sahip olabilecek gücün olmadığını, orada bir güçlerin dengelendiğini görüldü. Ve bu çerçevede Türkiye böyle perde gerisi diplomasisi diyoruz. O bürokratlar aracılığıyla deniyor ki artık herkes bulunduğu yerde bir takım haklar, bir takım imtiyazlar elde etmek kaydıyla Libya'nın bütünlüğünü bozmamak, Türkiye'nin menfaatine en uygun olan budur. Çünkü güneyde Tuareklerin ve göçebe Bedevilerin yaşadığı Fizan bölgesi de kendi başına ayrı bir bölge olmak istiyor. Hem Fizan bölgesini hem Mısır sınırından itibaren o Trablus, pardon, Bingazi ve Tobruk bölgesini, Hafter bölgesini, hem de batıdaki o Trablus bölgesini, üç bölgeyi bir arada tutan yine birleşik bir Libya olsun. Ama ya hazırlanacak yeni anayasa ve yeni bir takım çerçeve anlaşmasıyla herkes elindekini kaybetmeden ama Libya'nın da bütünlüğünü bozmadan ortak bir mutabakatın yolları aranıyor. İşte bu karşılıklı ziyaretleri bu şekilde değerlendirmek mümkün.
Peki hocam. Sudan'a geçelim. İç savaşın ortasında Sudan maalesef zor günler geçiriyor. Birleşmiş Milletler Sudan'daki durumun kötüleştiğine işaret etmiş ve Sudan kabusun içinde sıkışıp kalmış durumda uyarısında bulunmuş. Yine Sudan'ın El Cezire eyaletinde 343 bin kişi yerinden edilmiş hocam. Bu da Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü'nün bir açıklaması. Sudan'da yaşananlara bakacak olursak neler söylersiniz? Buyurun.
Evet. Hani bir gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyince sona doğru her şey yanlış gider deniyor ya. Sudan'ın Darfur bölgesinde çıkan kaos ve kargaşayı, yani çiftçilerle göçebeler arasındaki savaşı önleyebilmek için ta Ömer el-Beşir zamanında kurulan o Cancavit birlikleri, daha sonra devlet içerisinde devlet olacak, altta altın madenlerini işletecek, kendine bağımsız silahlı birlik kuracak noktaya gelmesinden sonra, ki biz buna hızlı destek birlikleri adını veriyoruz, mevcut Sudan ordusu ve genel kurmayına karşı kafa tutması ve şu anda ülkenin içerisinde iki tane silahlı bir varlığın karşı karşıya gelmesi. Burada hani filler tepişir, çimler ezilir, evet, misali. Yani o cezire bölgesi dediğimiz yer Mavi Nil'le Beyaz Nil'in birleştiği Hartum'un güneyinde ülkenin, yani Türkiye'nin Çukurova'sı gibi en verimli toprakların olduğu bir bölge. Düşünün, o bölgedeki insanlar yerini yurdunu terk ediyor ve 343 bin kişi diyorsunuz. Yani siz bu 343 bin kişiyi nereye, yani zaten milyonlarca insan son 10-15 yıldan beri yerinden yurdundan oldu Güney Sudan'da, evet, Darfur'da. Şimdi bu daha yeni olan bir şey. Dünyada koleradan en çok ölen insanların olduğu ülke Yemen ve Sudan. Ya bu da bu İslam ümmeti içinde külahımızı önümüze koyup düşünmemiz gereken çok acı bir tablodur. Yani bir tarafta petrol dolarlarıyla şımaran, işte Suudi Arabistan'da görüyoruz, işte eğlence programları düzenleniyor, işte batıdan bir takım sanatçı kılıklı insanlar getiriliyor, Riyad'da eğlenceler düzenlenirken, evet, bir tarafta da işte Sudan'da, Yemen'de insanlar yerlerinden, yurtlarından edilmişler, bir dilim ekmeğe, bir bardak temiz suya muhtaç haldeler. Hep biz Gazze'yi konuşuyoruz ama yani şu anda Arakan'dakiler, Hindistan'dakiler, Sudan'dakiler, Yemen'dekiler, öyle, yani çok da iyi durumda değiller maalesef. Dünyanın dört bir yanında nerede bir mazlum, mağdur varsa bakıyorsunuz,
evet,
makyajını kaldırınca altından ezilen Müslüman olduğu ortaya çıkıyor maalesef.
Maalesef Suriye'yi, İdlib'i unuttuk bile hocam, yani değil mi?
Şu anda, evet, birkaç yıl önce gitmiştik, biz duvarı ördük, kafamız rahat diyoruz. Peki şu anda Atme mülteci kampı cilve gözünden nasıl hemen olur geçince, yani yüz binlerce insanın mülteci kampında yaşıyor ve elden gelenle öğün olmaz, o da vaktinde gelmez deniyor. Yani şu anda Türkiye'de 3-4 milyon Suriyeli mülteci var diyoruz. Sınırın hemen gerisinde, o duvarın arkasında da bir 3-4 milyon insan, evet, mülteci konumda ve deprem oldu. Türkiye'de insanların hep yardımına insanlar koştular.
Devlet vardı en azından. Evet.
Suriye'de hangi devlet vardı? Yani Hatay'da olan deprem 20 kilometre ilerideki insanlara da oldu. Onlar, evet, da öldüler. İşte maalesef biz şu anda hep kendi perspektifimizden, kendi çerçevemizden bakıyoruz ama geniş bir açıyla, bir ümmet bilinciyle Fas'tan Endonezya'ya kadar olan coğrafyanın aslında bizim medeniyet coğrafyamız olduğunu, orada kanayan bir yaranın da aslında bizim ortak derdimiz olduğunu unuttuk, unutturulduk. Mesela Filistin meselesi önce ümmetin meselesiydi. Sonra Arapların meselesi oldu. Sonra Filistinlerin meselesi oldu. Filistin'de Batı Şeria ve Gazze diye ayrıldı. Gazzelilerin meselesi oldu. Gazze içinde de Gazze halkı ve Kassam
Tugayları meselesi oldu.
De oldu. Ve şu anda Batılı başkentler de deniyor ki, işte Amerika'da yeni seçilen Trump'ın şeyleri aslında diyor, biz diyor Gazze halkını kurtarmak için diyor Kassam Tugaylarını yok etmek için uğraşıyoruz. Yani sürekli mikroya düşürerek, evet, parçala yut mantığı yapılıyor maalesef.
Maalesef. Son olarak hocam, Ahıska sürgününün üzerinden tam 80 yıl geçti. Ona dair son birkaç cümle de alalım ve noktalayalım programımızı.
Evet, Ahıska bu konuyla ilgili birkaç yayınım da var benim.
Evet.
Ahıskalılar bizim hemen Posof, Ardahan'ın biraz doğusunda, Gürcistan içerisinde bir şehrimiz. Yani evet, Türkiye'nin, Osmanlı'nın Serhat Şehri, 1828 yılında kaybediyoruz Osmanlı-Rus Savaşı'nda. Arkasından bir kısmı Anadolu'ya geçiyor, bir kısmı orada kalıyor. Fakat İkinci Dünya Savaşı sırasında Stalin oradaki Ahıska Türklerinin Osmanlı'ya bakisi olduğu için Türklere yardım eder bahanesiyle toplu sürgüne tabi tutuluyor. Yani deniyor ki işte tren kalkıyor, binen biner, bilmeyenleri de zaten yok ediyorlar gidip köylerinde. Kafkaslardan, Kırım'dan birçok topluluklar göç ettirildi. Fakat Stalin'in 1953'te ölümünden sonra sürgüne gidenlerin tekrar ülkelerine dönmesine izin verildi. Fakat iki topluluk bundan müstesna tutuldu. Ahıska Türkleri ile Kırım Tatarları. Yani Çeçenler, Çerkezler, olsun, Abazlar, Kabardinler, hepsi 1953'ten sonra yavaş yavaş yurtlarına döndü. Ama Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar Kırım Tatarlarının Kırım'a dönmesine, Ahıska Türklerin de o Gürcistan'ın Ahıska bölgesine. Çünkü Stalin Gürcü asıllı olduğu için orada hiçbir Türk varlığını istemiyordu. İşte bu Ahıskalıların bir kısmı Krasnodar bölgesine, Kuzey Kafkasya'ya göç ettirildi. Fakat onların da kimliği yoktu. Özbekistan'dan bu Fergana olaylarla gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri 2006-2007 yıllarında 15-20 bin Ahıskalı Türk'ü ülkesine kabul etti. İşte bizim de bir Amerika gezimizde onlarla ilgili bir makale çalışmamız olmuştu. Şu anda Amerika'nın 52 eyaletinin 32 tanesi, 50 eyaletin 32 tanesinde Ahıskalılar iskan edilmiş durumda. Böyle en kırsal kesimlerde vesaire. Onlar şu anda Amerika'daki Türk diasporasını oluşturuyor. Yani Ahıska sürgünü bir dramdır. Fakat bu sürgünün bir uç şey olarak, mesela Amerika'ya gidenler doktora yapıyor, master yapıyor, ticaret yapıyor, geri geliyor. Ama şu anda Amerika'da bizim 30 küsur eyalette, yani biz o seyahatimiz sırasında gördük, mukim, yerleşmiş, ticaretle uğraşan ve gönlü de Türkiye ile birlikte olan Amerika'daki en sağlam diasporamızın da Ahıskalılar olduğunu söyleyebiliriz.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızı noktalıyoruz. Haftaya yeni bir programda yeniden birlikte olabilmek ümidi ve duasıyla hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz.